أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Amin. Değerli dostlar, bugün 23. Esma dersimizle birlikteyiz. Elhamdülillah. Rabbim, sonsuz esmasının tecellilerini gönlümüze inzal etsin. Bu dersleri rızasına mutabık etsin. Zatını ve sıfatını anlamada bu dersleri bir vesile kılsın. Sizi ve bizi esmasının tecellisine medar etsin. Amin. Bugün yepyeni bir isimle karşı karşıyayız. Esma-i Husna'dan El-A'la ismi inşallah bugünkü dersimizin konusu. El-A'la, mutlak, üstün ve yüce olan. Yani eşsiz ve benzersiz üstün. Eşsiz ve benzersiz yüce manasına gelen El-A'la ismi bugünkü dersimizin konusu. El-A'la, yüksek ve yukarıda olan manasına gelen ulv mastarından türetilmiş kök kelimesi. Ayın, lam, vav. Vav veya elif veya ya. Alçak ve aşağıda olan manasında olan süflün zıttı. A'la, esfel. En yüksek, en alçak. Esfel. Sefil diyoruz ya Türkçemizde. Sefil aslında a'lanın zıttı olan süflden türetilmiş bir kelime. Yani aşağı, bayağı, düşük, çukur manasında. Ulvi yüce, süfli alçak manasına geliyor. Uluv hem olumlu anlamda kullanılıyor hem de olumsuz anlamda kullanılıyor. Olumlu anlamda kullanılan uluv, yücelik, yükseklik, ulvilik. Olumsuz anlamda kullanılan uluv ise baş kaldırma, burnunu havaya dikme, küstahlık, tekebbür, kibir manasında kullanılıyor ki Kur'an'da bu kökten gelen kelimeler hem isim hem fiil olarak Firavun'a ve İblis'e atfen de kullanılıyor. Göreceğiz inşallah. İki tür yazılıyor. Biri elif ile yazılıyor. Ayın, lam, elif. A'la, ya'lu, uluvven şeklinde. Çoğunlukla somut yükseklik için kullanılıyor. Müşahhas yükseklikler için. Ve mekan üstünlüğüne delalet ediyor dolayısıyla. Yani müşahhassa, işte üst kat dediğimizde eddevrul-ali diyoruz. Üst kat efendim. Dolayısıyla mekan üstünlüğüne delalet ediyor. Övülen ve yerilen hal ve davranışlarında önde ve ileri olma halini de ifade ediyor. İkinci yazım şekli elif lam ya ile. Kur'an'da da bu yazımlar değişiyor, onu söyleyeyim. Aliye ya'la ala'en, aliyyun şeklinde bir çekimi var bunun. Çoğunlukla soyut anlamda kullanılıyor bu da. Ali ismi şerifinde olduğu gibi. Ali, e'la isminden ayrıca bir isimdir. İnşallah esma listemizde bu kökten üç isim var. Üç bir ismi de ayrı ayrı esma listemizde ele alacağız. Soyut anlamda kullanılıyor ya ile yazılırsa. Ve makam üstünlüğüne delalet ediyor. Elifle yazılan mekan üstünlüğü, ya ile yazılan makam üstünlüğü. Sadece övülen hal ve davranışlarında üstün olma halini ifade ediyor. Elifle yazılan hem övülen hem yerilen davranışlarda önde olma halini, yani Firavun için elifle yazılan şekli geliyor. İblis için elifle yazılan şekli geliyor. Fakat sadece övülen manada kullanıldığında ya ile yazılan şekliyle kullanılıyor. İstila, aynı kökten gelen bir kelime. İstila diyoruz ya, işte işgal. Her iki mananın birleştiği kelime bu. Aynı kökten geliyor ama her iki mana burada birleşiyor. Bazen zorla üstün gelmeyi ifade ediyor istila, galebe çalmayı ifade ediyor. Bazen de zorlu bir sürecin ardından hak ederek elde etmeyi ifade ediyor. Yani hem olumlu hem olumsuz manada kullanılan aynı kökten gelen kelimeler var. Ala edat olarak üstünde, üzerindeki Arapçaya aşina olanlar, bir nebze aşina olanlar alayı harfi cer olarak bilirler. Ala edatlar içerisinden bir edat ama hakikaten maymuncuk edattır. Çok geniş bir anlam alanına sahiptir. Üstünde, üzerinde, üzerine, ilaveten, karşısında, yanında, için, içinde, göre, ya, ya da, ya doğru, ya karşı, ya göre, dan, da gibi birçok manaları var. Ala harfi cerrinin, edatının. Ali, ki Ali ismi de oradan geliyor, yüce, yüksek, üstün manasına geliyor. Bu kısa ve özet köken araştırmasından sonra a'la üstünlük adını, adılı olan, ismi tafdil olan a'la isminin açılımına gelmek istiyorum. Bu bir ismi tafdil. Üstünlük adını diyorlar Türkçe dil bilgisinde. Yani eni verir. En, enleri. Ekber, bir ismi tafdil sigasıdır. En büyük demektir. Ekram, işledik biz bu ismi. En keremli, en cömert manasını verir. Efdal, zaten aynı kalıptandır, ismi tafdil kalıbı. En faziletli olan, işte asgar, en küçük olan. Yani bu enleri veren bir kalıptır Arap dilinde ismi tafdil. Kur'an'da el-ufukul a'la, en yüksek ufuk. El-methelul a'la, en yüce misal, örnek. Sünnette ise Efendimizin bu dünyadan göçerken dudaklarından dökülen son söz, el-rafikul a'la. Bu sözü söyledi ve gözlerini yumdu Efendimiz. Dolayısıyla geleceğim oraya inşallah. Belki vaktim olursa Efendimizin son saatlerini, hatta son iki gününü burada paylaşmaya çalışırım. Efendimizin femi saadetlerinden çıkan son kelimeler bunlar. Er-Rafikul A'la. Yüce dostlar katına. Eyvallah. El-A'la İki ayette Allah'ın ismi olarak doğrudan mücerret kullanılıyor. Dolayısız isim olarak A'la suresinin, ki sureye adını vermiş, birinci ayeti. Sebbihisme rabbikel a'la. bir emirdir aynı zamanda. Yüce olan Rabbinin adını an. Yine Leyl suresinin 20. ayetinde de Allah'a isim olarak doğrudan, mücerret olarak kullanılıyor. Esma'ya dahil olmasının delilleri bunlardır. Kur'an'da Allah'ın ismi olarak kullanıldığı, mücerret olarak, mutlak olarak kullanıldığı iki yer burasıdır. İkisinde de dediğim gibi mücerret gelir. Tafdil dedim ben. Aslında hani mübalağa diyoruz bazı vezinlere. İşte Alim, mübalağa vezni. Rahman, mübalağa vezni. Rahim, mübalağa vezni. Allah için mübalağa mı var? Mübalağa insan için olur, eşya için olur. Mübalağa abartı demektir. Şimdi siz, biz, Alim derken abartıda mı bulunmuş oluyoruz? Haşa. Rahim derken abartmış mı oluyoruz? Hayır. Estağfurullah. Ne haddimize ya Rabbi? Peki nedir o zaman? Mübalağa dediğimizde, Allah için kullanılan mübalağa, dilin yetersizliğinin mübalağası. Kifayetsizlik vezni aslında. Allah için kifayetsizlik. Dilimiz yetmedi ya Rabbi. Dil bitti ya Rabbi. Yani sen kendini övdüğün gibisin. Kema efneyte aleyk. Ben seni layıkıyla övemem. Dolayısıyla mübalağa vezni bu. Onun için Allah zatını över. Zatını övmemizi de ister. Hamd budur. Onun için elhamdülillahi rabbil alemin dememizi ister. Fakat bizim kendimizi övmemizi istemez. İnsan kendini överken eğer mübalağaya kaçarsa yalan söyler. Övmek yalana dönüşür. Allah'ı överken mübalağaya kaçarsa hiç yalan söylemez. Ne kadar mübalağaya kaçarsa kaçsın doğruyu söyleyemez. Yetişmez dil onun büyüklüğüne, onun rahmetine, onun merhametine, onun mağfiretine. Dil yetmez, kelimeler yetmez. Ne kadar büyük kelime kullanırsanız kullanın, kullandığınız kelime küçük kalır onun evsafı, sıfatları karşısında. Onun için ismi tafdil de böyle. El-A'la, en yüce diyoruz. Nedir en yüce? İnsan zihninde bir yücelik algısı var. Bir üstünlük algısı var. Zihninizin en yücesine, tavanına vurdurun. Ama bir tavanı var zihninizin. Rabbimizin yüceliğinin bir tavanı yok ki. Bir sınırı yok ki. Onun için ismi tafdil diyoruz ama aslında dilin sınırlılığından yola çıkarak diyoruz. Üstünlük adını. Yoksa bizim eşya için kullandığımız kalıplar Allah için yetersiz kalıyor. Dil de yetersiz kalıyor. Belki Yahudi ilahiyatındaki Yahüve belki de bu hassasiyetin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yahve, ey o olan, yani adı söylenmez olan, adını söyleyemediğim, belki de bu hassasiyetin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çünkü hakikaten ne söylerseniz söyleyin, Allah söylediğinizin üstünde. Üstünde. Onun için hüveye geliyor, Allah ismi bile hüveye dönüyor. Kul huvallahu ahad. O, ahad olan Allah'tır. Allah'ın döndüğü tek kelime hüvedir. Tüm sıfatlar Allah'a döner, Allah'ı gösterir, Allah ismi hüveyi gösterir. Hüve odur. Hüve bir kelime değildir. Vav zaittir. Çünkü ikil zamirde hüve ma demeyiz. Hüma deriz. Düşüverir vav. Zaid olmasaydı düşmezdi. Hüve ma olması lazımdı. Hüma deriz. Hüm deriz mesela çoğulda. Yine vav düşer. Onun için geldi geriye kaldı ne? He. He bir ses değildir. He bir nefestir. Allah dediniz. İster farkında olun, ister olmayın. Her canlı nefes aldıkça Allah der. O der. o der. Her canlı onu zikreder. Onu inkar eden dilin sahibi bile nefes aldıkça o der. Ciğeri o der, ağzı onu yalanlar. Dolayısıyla mutlak inkar mümkün değildir. Mutlak ateizm mümkün değildir. Ağzı onu inkar ederken hücreleri onu zikreder. Onu doğrular. Onun için her bir ses değil, her bir nefestir. Ve her varlık, her soluk alan varlık onun adına soluk alır. Onu zikreder. Taftil, mübalağa ve sıfat manasıyla anlaşılmalı diye bir karşılık vereceğim ama mübalağa nasıl anlaşılmalı deyince orada da duruyoruz. Sıfat manası güzel. Doğru. Tıpkı Ekber'de olduğu gibi. Allahu Ekber. Allah en büyüktür dediğimizde insan zihnine bir küçüğü de mi vardır? Veya yani ortası küçüğü falan vardır da en büyüktür mü diyoruz? Hayır. Tüm kıyaslardan uzak ve azade olarak en büyük. Oradaki Ekber sıfat manasınadır. Onun için sadece en büyük manasına gelmez. Hep büyük, tek büyük, mutlak büyük, en büyük, yalnız büyük. 5 tane mana. Hep büyük. En büyük, yalnız büyük ve tek büyük. Dolayısıyla sıfat manasını verirsek daha şumullü olabiliyor. Allah'a sıfat olan mübalağa formları demiştim, acziyet mübalağasıdır. Yani bunu dil bilgisinde görmüş, okumuş falan değilim. Ben uydurdum. Yani böyle bir kategori uydurdum. Efendim. İnşallah benden sonra dil bilgisine girer. Acziyet mübalağası. Efendim. Ama hoşuma da gitti doğrusu. Uydurduktan sonra baktım. Yani tam uydun dedim. Çünkü uydurmak biraz da uymasına bağlı. Efendim. Uydu. Acziyet mübalağası. Çünkü aciz kalıyoruz. Mübalağa etmiyoruz aslında. Mübalağa biraz efendim yalanın kardeşi. Fakat biz Allah'ı överken mübalağa etmiyoruz. Edemiyoruz çünkü bizim mübalağalarımız küçük kalıyor, düşük kalıyor, yetersiz kalıyor, aciz kalıyor. O halde acziyet mübalağası diyorum ben bunlara. Nazari çerçeve. Yön, sınırlı ve sonlu varlıklar için geçerlidir. El-a'la, en üstte olan, en üstün olan, en yüce olan. Şimdi üstte olma, üstün olma, yüce olma manasına bir isim önünüze geldiği zaman bir yön duygusu geliveriyor. Çünkü üst dediğinizde zıttı alt. Üst ve alttan söz etmek için karşımızda bir üç boyutlu varlık olması lazım. Üç boyutlu varlık, derinlik, uzunluk, genişlik. Dolayısıyla altı ciheti olan varlık. Üst ve alt, sağ ve sol ve ön ve arka. Altı cihet, altı yön. Eşya için bu geçerli. Bu bardak için bu geçerli. Bizim için geçerli. Yüzümüzün olduğu yere ön, yüzümüzün tersi yere arka diyoruz. Başımızın olduğu yere üst, ayağımızın olduğu yere alt diyoruz. Sağımız ve solumuz var. Dolayısıyla biz özgül ağırlığı olan maddi bir varlığımız var. Dolayısıyla çünkü cihetlerimiz var, yön. Peki Allah için El-A'la ismi üst diyoruz. Rabbimiz için üst ne demek? Allah'a yön isnat edilemez. Bunu biliyoruz. Yön mahlukata aittir. Yani yönü olan varlık yaratılmış varlıktır. Yaratanın yönü olmaz. Niye? Yönü olmak mürekkep varlıkların sıfatıdır. Yani bileşik varlıklar. Allah bileşik varlık değildir. Yani birçok parçadan oluşmuş bir bütün değil, haşa. Biz öyleyiz. Kolumuz bir parça, elimiz bir parça, ayağımız bir parça, başımız bir parça. Onun için parçalanabiliyoruz da. Mesela kolumuz kopabiliyor. Ayağımız kopabiliyor, kesilebiliyor. Öyle değil mi? Onun için mahlukat için geçerlidir. Halik için yön geçmez. Allah Samet'tir. Samet, parçalanamayan bütün demektir. İçine ne bir şey girer, ne içinden bir şey çıkar. Mürekkep değil, mutlaktır. Eşya, bileşik ve mukayyet varlık. Yön ise görecedir. Mutlak yön yoktur. Zannettiğiniz gibi. Mutlak yön yoktur. Hatta bana göre şu anda sağımda olan size göre solumdadır. Buyurun. Sağ kime göre? Nereden bakarsak sağ. Dolayısıyla yön sahibi olmak için iki şart var. Bir boyut, iki sınır. Boyut sahibi olmak lazım. İşte derinlik, işte uzunluk, işte genişlik. Ve sınır sahibi olmak lazım. Sınırlı bir boyut, ikisi birden. Sınırlı bir boyutu olmak lazım yön sahibi olmak için. Sınırsız olanın yönü olmaz. Allah sınırsızdır. Allah mutlaktır. Mutlak olanın yönü olmaz. Sonsuz olanın yönü olmaz. Yönü olmak için sınırlı olmak lazım. Kendisi sınırlı olanın yönü de sınırlıdır. Öyle değil mi? Bir üstten söz ettiğimizde üstün bittiği nokta olması lazım ki alt olsun. Yoksa alt diyemeyiz. Üst de diyemeyiz. Üstün bittiği noktada alt başlar. Bir önden söz ediyorsak eğer önün bittiği bir nokta olması lazım. Bir sınırı olması lazım önün. Önün bittiği noktada arka başlayacak çünkü. Bir sağdan söz ediyorsak eğer sağın bittiği noktada bir sol başlayacak. Sol olması lazım. Dolayısıyla yön sınır demektir. Sınırı olmayanın yönü olmaz. Yönü olanın sınırı olur. Hem yön sahibi sınırlıdır, hem onun yönü sınırlıdır. Yönler sınırlıdır. Eşya mutlak boşlukta var olmaz. Mutlak boşluk, mutlak yokluktur. Ve bu da muhaldir. Mutlak yokluk diye bir şey yoktur. Onun için varlık üçe ayrılır. Üçe ayrılır. Vacibül vücud, mümkünül vücud ve muhal. Eyvallah. Eyvallah. Dolayısıyla yani yokluk muhaldir. Onun için vacibül vücud, varlığı zorunlu olan. Evet. Ondan sonra yokluk. Yokluk aslında farz-ı muhaldir. Farz-ı muhaldir. Biz varlığı anlamak için farz ederiz yokluğu. Yokluğunu düşünürüz. Aslında zihin yokluğu kavrayamaz. Onun için yokun adı da yoktur. Bana bir şey söyleyin ki yok olsun. Söyleyemezsiniz. Yoksa adı da yoktur. Onun için varlık üç haldir. Zihni varlık, hakiki varlık ve efendim kelami varlık. Evet, lisani varlık. Hakiki varlık suyun kendisi. Kelami varlık su sözü. Zihni varlık suyun zihnimizdeki objesi. Tasavvur. Varlığın üç hali bu. Dolayısıyla bu üç halden birinde varsa o var kabul edilir. Onun için Allah yoktur cümlesi Allah vardır'a tekabül eder. Evet, mantıken öyledir. Yokun adı olmaz be birader. Önce adını söylüyorsun, sonra yoktur diyorsun. Bana yok olan bir şey söyle, ondan sonra yok oldunuz. Dolayısıyla kendi kendinle çelişme. Çelişme. Her kevn bir mekanda oluşur. Kevn oluş demektir. Mekan oluşun olduğu yer demektir. Her kevn bir mekanda oluşur. Her sakin bir mesken ister. her sakin bir mesken isterse her sakinin bir boyutu, her boyutu olanın da bir yönü vardır. Uzunluk, genişlik ve derinlik, mekanı olan uzay içinde altı yöne delalet eder. Yön iki şeye nispetle tayin edilir. Bazen eşyanın kendisine nispetle tayin edilir, bazen de eşyanın düzlem içindeki konumuna nispetle tayin edilir. Açacağım. Mesela birincisi, eşyanın kendisine nispetle tayin edilen. Yüzü veya başı olan eşya gibi. Yüzü olan eşyanın yüzü öndedir. Bunun önü nere diye sorulmaz. Eğer bir eşya yüzü olan bir varlıksa, önü yüzünden taraftır. İnsan gibi. Önü yüzünden taraf. Dolayısıyla başı olan bir eşya, bir varlık, bir mahluk. Başı varsa başının geldiği yer üst. Dolayısıyla genelde biz böyle algılarız. Fakat hep böyle değildir varlık içinde. Bazen ahtapot gibi, bazen deniz anası gibi başı aşağıdadır. Efendim, o varlığa biz eğer efendim senin üstün altın nere diye sorsaydık, inanın o üstü olarak bizim altta gördüğümüz başının tarafını söyleyecekti. Onun varlığı algılayış, yönü algılayış biçimi öyledir. Biz görece olarak baktığımız yerden düşünüyoruz. O varlığa göre düşünmüyoruz. Onun için öyledir. Dağların ağzı altındadır. Efendim. Bakınız, ağaçların ağzı kökündedir. Ağaçlar tepesinden beslenmezler. Kökünden beslenirler. Onun için ağaçlar secde halindedirler. Ama insanların ağzı en yüksektedir. Rabbimiz adeta yönlerin görece olduğunu böylece insanoğluna anlatmak için varlığı farklı farklı yaratmış. Ağızları farklı farklı yere koymuştur. İki kutup noktasına konmuş iki insan düşünün. Kuzey kutbuna birini koyduk, güney kutbuna birini koyduk. Arza göre, yani yeryüzüne nazaran, ikisi de yere dik durmaktadırlar, değil mi? Yani ayakları yerde, başları göktedir. Peki, bu yere göre, birini uzaya çıkarsak, uzaydan şu iki kişiye bakar mısın, nasıl görünüyorlar desek, ayakları birbirinin tabanına bakıyor der. Ne oldu şimdi? Yani kendisine sorduğunuzda farklı, uzaydan birine sorduğunuzda farklı, yeryüzünde olan bir başka birine sorduğunuzda ise farklı, üç tane düzlem ortaya çıkıyor. Çünkü görecedir. Görecedir. Bakana göre değişiyor. Eyvallah. Tabiat ve yön. Bazı şeylerin yönü tabiatına bağlıdır. Mesela ısı ve havanın yönü üste olmaktır. Isı yükselir. Üstü ister. Allah tabiatına onu koymuştur. Yani ısı baştır. Sıcak baştır. Dolayısıyla hep üstü ister. Hava da yükselir. Latiftir. Çünkü ikisi de latiftir. Toprak ve su aşağıyı ister. Çünkü kesiftir. Allah tabiatına onu koymuştur. Onun için su daima aşağıya doğru akar. Hava da daima yükseğe doğru çıkar. Isı da daima yükseğe doğru çıkar. Yani biri başı ister, biri ayağı ister. Fakat ayağı isteyen daima aşağı akan zelil değildir, zelûldür. Efendim, su gibi aziz ol derler. Neden? Çok bulunduğu halde değerinden hiçbir şey kaybetmediği için. Çok bulunur ama değerinden hiçbir şey kaybetmez. Onun için su azizdir, çok da bulunsa. İkincisi, bazen de eşyanın düzlem içindeki konumuna nispetle tayin edilir demiştim. Bizim gördüğümüz katı bir cisme ön arka, üst alt, sağ sol gibi yönler tayin etmemiz kabilinden. Yön o eşyanın zatına ait bir vasıf değildir. Bizim ona nispet ettiğimiz bir şeydir. Biz ona nispet ediyoruz. Dolayısıyla benim baktığım yerden sizin önünüz görünüyor. Fakat arkanızdan bakan biri sizin arkanızı görür. Dolayısıyla benim baktığım yerden burası öndedir efendim. Ama bir başkası bir başka yerden baksa, yani benim de arkamdan baksa, sizi ben ön olarak görürken o ise beni ön olarak görecektir. Yani konumunuz ne ise yönü öyle algılıyorsunuz. Peki Allah'ı nerede göreceksiniz? Yani Allah'ın üst oluşunu, en üstte oluşunu nasıl algılayacaksınız? Oraya döneceğim. Bir şeyi önündeki şeyi esas alan biri arkada, arkasındaki bir şeyi esas alan biri önde tasavvur eder. Gerçekte o şeyin hakiki konumunu bizim ona nispet ettiğimiz yer ve yön hiç etkilemez. O konulduğu yerdedir. Allah onu nereye koymuşsa o oradadır. Bizim ona yön nispet etmemiz bizim nispetimizdir. Sadece o. O ondan hiç etkilenmez. Sen öndesin. Sen birincisin. Geç onu. Allah'ın baktığı yerden nerede? Ona bak. Dolayısıyla mesela dağların tepesi yücedir. Fakat bu eteğinden bakan insana göredir. Öyle değil mi? Eğer insanın dağın tepesinden, eteğinden seyretmesi imkanı olsaydı, o da ona cüce görünecekti. Değil mi? Oysa o dağın yüce dediğimiz tepesi vahye göre dünyadır. En aşağı varlık. Ve en aşağı ve yakın aleme aittir. Makam olarak ona bakan insan, cüce gibi görünen insan, onun efendisidir. Eşref-i mahlukattır. Ahsen-i takvimdir. Dolayısıyla Rabbimizin biçtiği değer açısından bambaşka bir değer, bambaşka bir sıralama vardır. Yön ikiye ayrılır. Makami yön, mekani yön. Mekani yön, bildiğimiz gibi mekana ait yön, deminden beri bahsettiğimiz şey o. Varlığın maddi konumuyla alakalıdır mekani yön. Makami yön ise varlığın değeriyle alakalıdır. Makam. Allah için a'la ismi mekani yönü ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez mekani olarak. Allah için a'la ismi makami yönü ifade eder. Allah'ın makamı en yüce makamdır. Eyvallah. Zira Allah mekandan münezzehtir. O nerede anarsan oradadır. O insana şah damarından yakındır. A'la demek yukarıdadır demek midir? Böyle kadim bir tartışma var malumunuz. Hala da sürüyor. Müslümanlar arasında literalist bir okuma tarzı var. Yani lafızcı okuma tarzı. Lafızcı okuma tarzına göre Allah yukarıdadır. Hatta Allah'ın yukarıda olduğunu sorgulamak küfürdür. Allah yukarıda mıdır diyen küfre düşmüştür. Bu zihne göre, bu görüşe göre. Dolayısıyla hala Batlamyus'ta takılıp kalmışlar anlaşılan. Batlamyus teorisine göre dünya tepsi gibidir. Güneş dünyanın etrafında dönmektedir. Dünya merkezdir. Dolayısıyla herhalde onlar hala dünyayı tepsi gibi zannediyorlar. Dünya yuvarlaktır. Yeryüzünün etrafına insanları dizsek, Allah'ı gösterin, göğü gösterin desek, yeryüzünün etrafına dizdiğimiz insanların hepsi parmaklarını göğe dikerler. Peki uzaydan birine de bunlar parmaklarını nereye dikmişler bak desek, nereye dikmiş olurlar? Efendim? Her tarafa. Basit. Aslında çok basit. Yani çok uğraşmaya gerek yok. Hele bu kadar kavgaya hiç gerek yok. Dolayısıyla. Ama kavga sürüyor onu söyleyeyim. Gariptir. A'la ismi bu açıdan makami bir mana taşır. Asla mekani bir mana taşımaz. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Sonsuz ve mutlak olanın yönü olmaz. Sonsuz olan nasıl yönü olacak? Yön sınırlıdır demiştim. Yönü olan da sınırlıdır, yön de sınırlıdır. Rabbimize nasıl yön biçeceğiz? Soru. Bu tartışmada, bu kavgada cephane olarak yine ayetler kullanılır. Mesela Allah yukarıdadır demek akaidin temelidir. Bununla şüphesi olan dinden çıkar diyen insanlar, literal okuma yapanlar, Mülk suresinin 16. ayetini delil gösterirler. اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ. Evet. Yoksa semada olanın sizi yerin altına geçirmeyeceğinden emin misiniz? O men Allah'a delalet eder. Aslında melek diyenler de olmuş müfessirler içinde ama biz onu bir an için göz ardı edelim. Evet, semada olanın sizi yer altına geçirmeyeceğinden, yerin altına sokmayacağından emin misiniz? Allah semadadır. Ayet öyle diyor. Bitti. Nokta. Efendim, burada semadadır. Allah semada değildir, her yerdedir derseniz küfür olur. Öyle diyorlar. Literalist okuyanlar, lafızcı okuyanlar. Onlara, onların hasımları selefi diyorlar, onu söyleyeyim. Efendim, ben hasımların koydukları isimleri söylemiyorum. Hoşlanmıyorum da. Kendilerine ne isim koyuyorlarsa öyledir insanlar. Rahman suresinin 4. ayetini de buna ekliyorlar. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman arşa istiva etmiştir. Arşa istiva etmekle semada olmak aynı şey mi? Eğer bu ikisini birbirini teyit eden delil olarak kullanıyorlarsa, arş semada mıdır, sema arşta mıdır? Semada ise Allah arşta mıdır? Arşa istiva etmişse semada mıdır? Her ikisinde birdense nasıl oluyor? Tabii o da bir çelişki ayrıca. Rahman'ın arşa istiva etmesini biliyoruz. Allah hükümranlık makamına kurulmuştur. Arş tahttır. Yönetme tahtı. Tahtsa mecazen yöneticinin oturduğu yere denir. Onun için yöneticinin oturduğu yerin mecazi karşılığı Allah hükümranlık, yönetme makamına kurulmuştur demektir. Eyvallah. Yine bu görüşte olanlar Hazreti Peygamber'in cariye hadisini delil gösterirler. Sahabeden bir tanesi yemin etmiş, yemininin kefareti olarak da bir cariye azat edeceğini etmesi kararı verilmiş. Allah Resulüne gelmiş ve söylemiş. Allah Resulü de azat etmek istediği cariyeye sormuş. Allah nerede? Cariye gökte demiş. Ben kimim demiş. Sen Allah'ın nebisisin. O Müslüman, onu azat edebilirsin demiş. Bilmiyorum Resulullah Allah nerede diye sorar mı? Çünkü tevhidin bir parçası değil. Yani tevhidde Allah nerede diye sorulmaz. Çünkü tevhid Allah'ın birliğine ilişkindir. Anlatabiliyor muyum? Neredeliğine ilişkin Kur'an'da bir ima yer almaz. Onun için yani sadece Allah'a iman ediyor mu, şirk koşuyor mu? Resulullah onu sorar. Bu haberin başına kaza gelmiş. Bu haber kaza geçirmiş. Kaza geçirmesi de gayet doğaldır. Gayet doğaldır. Müslim'de geçiyor. Çünkü hadisler manen, mana ile naklediliyorlar. Onun için rivayet edebiyatımızın en zaaflı yanı mana ile nakledilmesi. Onun için de kelimeler üzerine yorum bina edemiyoruz. Hadislerde, ayette kelimeler üzerine yorum bina ediyoruz. Gayet güzel bina ediyoruz. Ama hadislerde edemiyoruz. Çünkü Efendimizin ağzından o kelimeyle mi çıktı? Öyle mi çıktı? Yolda kaç takla attı? Başına ne kaza geldi bize kadar gelirken? Bunu bilmiyoruz. Zaten kaza gelmeseydi yaklaşık 4 ila 6 bin hadis 1 milyonu aşkın hadise dönüşmezdi. Kaza gelmiş ki 4 bin ila 6 bin 1 milyonu aşkın bir hadise dönüş. Bu kazaların nerede geldiğini, nasıl olduğunu tespit edecek yiğitler aranıyor. O yiğitler çıkar. Bir gün bu bir milyonu aşkın sözü, özü olan, aslı olan 6000'e irca ederse, o zaman hadis ilmi yerine oturacak. O zaman işte Efendimiz dedi ki diyeceğiz. Yoksa, kal evkema kal demeye devam edeceğiz. Böyle dedi ya da buna yakın bir şey dedi. Başka çaremiz yok. Eyvallah. Cevap yerine soru soralım mı? soralım. Hadis suresinin 4. ayeti diyor ki: "Ve huve ma'akum eynema kuntum." Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Şimdi 6,5 milyarız. 6,5 milyarla beraber bir Allah var. Şimdi hangimizle beraber? Onunla mı, onunla mı, onunla mı, onunla mı? Şimdi buradaki ma'akumu eğer siz tevil ediyorsanız, mübarek Mülk suresinin 16. ayetindekini niye tevil etmiyorsunuz? O zaman bu tutarsızlık. Tevil edecekseniz onu da tevil edin. Eğer tevil etmiyorsanız bunu da etmeyin. Bunu da etmiyorsanız o zaman orada mı burada mı sorusu sorulacak. Tevbe suresinin 40. ayeti: "La tahzen innallaha ma'ana." Efendimiz Sevir mağarasında arkadaşı Yar-ı Gharına, Hazreti Ebu Bekir'e, "Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir." Allah o anda yeryüzünde birçoklarıyla beraberdi. Kendisine kulluk yapan birçoklarıyla. Efendim. Dolayısıyla nerede? Kaf suresinin 16. ayeti. Kaf suresinin. "وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ." Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Eyvallah. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız diyorsa, her kuluna şah damarından daha yakındır. Dolayısıyla Allah nerede? Semada mı? Şah damarımızdan daha yakın yerde mi? Bu soru caiz mi? Alak 19. Vescud vakterib. Secde et, yaklaş. Kime yaklaş? Nereye yaklaş? Nereye yaklaşacaksın? Bir mekana mı yaklaşacaksın? Böyle mi anlayacağız? Secdeden bir mekana mı yaklaşmış oluyor? Bakara 115. Eynema tuvellu fesemme veçhullah. Nerede olursanız olun, Allah'ın zatı oradadır. Yüz manasına gelir ama yüz zatı temsil eder. Allah'ın zatı oradadır. Nerede olursanız olun. Bu hepimiz için söylüyor, söyleniyor. Buradan bir yön mü çıkarmalıyız? Yön çıkarırsak nereye varırız? Dolayısıyla Mülk 16'yı lafzen alıp da bunları manen almak veya tevil etmek tutarlılık değil. Sorumuz şu: Allah'ın olmadığı bir alan mı var? Allah'ın olmadığı bir alanda bir başka tanrı icat etmek lazım. Haşa. Allah'ın olmadığı bir alan yok ki. Daha ruh, akıl, can gibi latif varlıkların yerini bile söyleyemiyoruz. Ruhunun yerini söyle. Aklının yerini söyle. Canının yerini söyle bile diyemezken, yaratılmış varlıklar için dahi, latif varlıklar için dahi bunu diyemezken, Rabbimize bir mekan biçmek elbette ki isabetsizdir. Mekanı ve zamanı yaratan mekana ve zamana sığmaz. Yarattığının içine koyamazsınız. Dolayısıyla bu tartışma lüzumsuz bir tartışma. Yersiz bir tartışma. Hele hele bu tartışmadan dolayı tekfir etmek de nereden çıkıyor Allah aşkına? Şu tekfir hastalığından bıktık, usandık. Düşünebiliyor musunuz? Yanlış anlayacaksın. Senin gibi yanlış anlamayanı da tekfir edeceksin. Bu nasıl bir cüret Allah aşkına? Onun için Allah bizi selim düşünmekten alıkoymasın. Öz eleştiri yapmak lazım burada bir. Lafızcılık tuzağı aslında tefekkürsüzlüktür. Lafızcılık yeni bir şey değil. Lafızcılık eski bir hastalık. Yani bir şeyin lafzına takılıp onun arkasındaki manayı aramamak. Ne dediğine odaklanmak, ne demek istediğini görmemek. Lafzı mana ile, manayı maksat ile birleştirmemek. Lafız ve mana hakemle şeyini, efendim, şahitlerini maksat hakemine götürmemek. Maksadından uzaklaştırdığınızda ortaya garip sonuçlar çıkıyor. O nedenle lafızcılık bir hastalık. Aslında bedevi hastalığı, onu sorayım, onu söyleyeyim. Gerçekten de. Neden? Lafızcılığın arkasında yatan rahatsızlık, soyut düşünememe rahatsızlığı. Soyutlayamama rahatsızlığı. Zaten bedevinin problemi de buydu. Soyutlayamıyordu. Putçulukların tamamı soyutlayamama hastalığının bir sonucudur. şirklerin tamamı soyutlayamama hastalığını. Çünkü soyutlayamıyor. Allah'ı soyut olarak düşünemediği için ne yapıyor? Somut eşyanın içine getirip koyuyor. Yani zihnini yüceltemediği için Allah'ı indiriyor. Zihnini yücel. Yücel. Yani miraca çıkar zihnini. Uruç etsin. Zihnine miraç ettir. Büyü. Rabbimiz bunu istiyor. Onun için Allah'a teslim olmuş kalpler, büyümesinin önünde hiçbir sınır yoktur. Hakikaten gelip duracağı bir durak da yoktur. Çünkü Rabbin durduğu bir yer yoktur ki gelip duracağı bir yer olsun. Allah'ı hedeflemişse sonuna kadar seyir halinde demektir. Bu ne büyük nimet Allah aşkına. Aramakla bulunmaz. Lakin bulanlar arayanlardır. Yürümekle varılmaz. Lakin varanlar yürüyenlerdir. Nas'a bedevi yaklaşım aslında Kur'an tarafından karanlık olarak adlandırılıyor. Yukricuhum minezzulümati ilennûr. Allah vahiy ile insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Karanlıklardan ama. Aydınlıklara değil. Aydınlığa. Işığın kaynağı tektir. Karanlığın kaynağı olmaz ki tek olsun. Karanlıktan karanlığa. Onun için insanları bir karanlıktan kurtarmak yeterli değildir. Bir başka karanlığa atabilirsiniz. İnsanları karanlıktan kurtarmak işin yarısıdır. Asıl işin diğer yarısı nura yöneltmektir. Yani istiğfar ve tevbe. İkisi birlikte la ilahe illallah. La ilahe diyen onun için karanlıktan kurtulmuş olmuyor. La ilahe der bir başka karanlığa gider. İllallah demedikçe. İllallah dediğinde nura dönmüş olur. Onun için cahiliye aklını Kur'an karanlık olarak niteliyor. Karanlık akıl. O karanlık akıldan aydınlığa çıkarıyor. Karanlık aklın savunmasında Nas'ın cephane olarak kullanıldığını görüyoruz bu meselede. Allah'a yön meselesinde. Ve gerçekten de bu kötü bir takıntı, kötü bir gelenek. Bu geleneği terk etmezsek eğer, Müslümanların parçalanmasından başka bir netice elde edilmeyecek. Ve Kur'an'ı da cephane olarak kullandığımız için Kur'an bizden şikayetçi olacak. Bu manada İbn-i Teymiye belki aklınıza gelecektir, bilenlerinizin aklına. Merhum Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin bu konuda titiz olduğu biliniyor. Her ne kadar işte Allah benim şu kürsüden indiğim gibi iner dedi diyen İbn-i Batuta'nın bu şehadeti aslında yalan olduğu ortaya çıkmışsa da İbn-i Teymiye'nin bu konuda bir hassasiyeti de var. Bugünkü bu içi göçmüş, içi boşalmış, tırnak içinde neo-selefiyenin dediği gibi değil yalnız. Ama İbn-i Teymiye'nin hassasiyeti nereden geliyor bu konuda? Dinin teville içinin boşaltıldığını görüyor. Korkunç bir ümmet dağınıklık yaşıyor. Moğol istilası her tarafı çekirge sürüsü gibi sarmış. Paramparça olmuş Müslümanlar. Ve naslar herkesin elinde oyuncak olmuş. Alakasız bir takım inançlara dönüştürülmüş ve o inançların temelinde de naslar gösteriliyor. İbn-i Teymiye bu noktada nasları oldukları gibi koruma titizliğine girmiş ve bu konuda kendisine bir rol biçmiş. İşte onun için de mecazı ve tevili reddetmeye kalkmış. Yani İbn-i Teymiye aslında kendisinin de aklının almadığını zannettiğim bir şey yapmış. Mecazı ve tevili reddedersek bu kadar sapma olmaz. Şimdilik en azından şu nasları geleceğe olduğu gibi çıkaralım. Gelecekte Allah kerim gibi bir yaklaşım. Ben böyle anlıyor, böyle okuyorum. Ama bugünden bakınca tabii yanlışa mesnet kılınması da ayrı bir
hadise.
Kur'ani çerçeve. Aliye kökünden Kur'an'da üç isim yer almakta. Ala, Müteal, Ali. A'la, affedersiniz. Müteal, Ali. A'la ismi şerifi Esma-i Hüsna'dandır. Delili vahidir. A'la suresinin 1. ayeti ve Leyl suresinin 20. ayeti. Müteal ismi şerifi de Esma-i Hüsna'dandır. Kur'an'da bir kez geçiyor Ra'd suresinin 9. ayetinde. O da mutlak Esma'dandır. Ali kelimesi Kur'an'da, Ali ismi Kur'an'da çok geçiyor. Lokman suresinin 30. ayetinde ilk geçiyor ve Esma-i Hüsna'dan olduğuna dair hiçbir tereddüt yok. A'la toplam 9 kez geçiyor Kur'an'da. Bunlardan 5'i Allah dışındaki varlıklar için geçiyor. Cebrail ve Firavun için de geçiyor. İkisi doğrudan Allah'ın sıfatı olarak geçiyor. Biraz önce söyledim. Diğer ikisi de Allah ile ilgili bir vasıf olarak kullanılıyor. Ef'ali Hüsna'dan bir fiil görüyoruz Kur'an'da. Teala. Esma-i Hüsna'yı duymuştuk da diyorsunuz. Ef'ali Hüsna'yı duymamıştık. Onu da biz koyalım. Ef'ali Hüsna. Yani Allah'ın güzel fiilleri. Ef'ali Hüsna'yı Esma-i Hüsna'ya dönüştürmek problem çıkarıyor. Çünkü fiille isim ayrı şeyler. Fiil ayrı, isim ayrı. İsim zata bakar, fiil fiile bakar. Fiil eylemdir. İsimse zatın ismidir. Dolayısıyla isimden fiil türetme hastalığı Esma-i Hüsna'da en büyük problemi teşkil ediyor. Allah'ın zatına sıfat olarak, isim olarak seçtiği isimdir. Fiillerden isim yapılmaz. Eğer isim olarak kullansaydı, kendisi zatına kendisi kullanır. Onun için Teala fiil olarak kullanılıyor Kur'an'da. Fiil olarak. Allahu Teala da diyoruz değil mi? Kullanıyoruz. Ama Teala fiili tekellüf babındandır. Külfet içerir. Teala külfet. Allah yücelmek için külfet çekmez. Değil mi? Yücelmek için zahmet çeker mi? Zahmete ihtiyacı var mı? Hayır. Teala'daki o yüceltildi onun için bazı dilciler diyorlar ki bu kalıptaki külfet vurgusu aslında külfet değil mübalağa. Zaten bu mübalağa maymuncuğu çok iyi bir şey. Nerede uymadı mübalağa için? Oysa gerek yok. Teala yine külfet babıdır. Fakat yüceltilen için külfet değil, yücelten için külfettir. Niye külfet? Niye zahmet? Ne kadar zahmet çekersen çek ey kul, Allah'ı layıkıyla yüceltemez. Ne kadar güzel vurgu değil. Ne kadar ince, ne kadar harika. Eyvallah. Yani ne kadar zahmet, ne kadar külfete katlanırsan katlan, Allah'ı layıkıyla yüceltemez. Onun için hani Kabe demiştim Hazreti İbrahim'in Rabbim seni yüceltmekten acizim ifadesidir aslında. Getir en çukura yap, getir en sade yapıyı yap, getir en efendim nakışsız, en sade, en tezinatsız yapıyı kondur. Rabbine kulluğunu temsil etsin. İşte bu Rabbim aczimin ifadesidir. Aczimin. Evet, öyle. Dolayısıyla Akif'imizin böyle bir mısrağını hatırlıyorum efendim. Öyle diyor. Eserlerim aczimin giryesidir. Efendim. Eserlerim aczimin ifadesidir. Acziyetimin göstergesidir. Dolayısıyla ne kadar güzel. Aslını hatırlayan çıktı mı yoksa? Yoksa benden iyi Akif'i eğer okuyan varsa ona teşekkür etmek isterim yani. Akif'i okumak zorundasınız, okumak zorundayız. Akif'i bilmeyen bu toprakların değerini bilmiyor demektir. Kur'an şairini tanımayan insan bu toprakların değerini tanımıyor demektir. Onun için Akif'in bizim için yeri bambaşka bir yerdir. Aynı çağda yaşamış olmaktan dolayı mes'ud olacağımız insanların başında gelir Akif'imiz. Eyvallah. El aczu an derkil idraki idrakun. Vel bahthu an sırrı zatillahi işrakun. Hazreti Ebubekir birinci musra'ı, Hazreti Ömer ikinci musra'ı söylemiş. Allah'ı idrak etmekten aciz olduğunu, Allah'ı idrak etmek, onu idrakten aciz olduğunu idrak etmektir. Yani Allah'ı ne zaman idrak etmiş olursunuz? Onu idrakten aciz olduğunu itiraf ederseniz idrak etmiş olursunuz. Onun zatını araştırmak da şirktir demiş Hazreti Ömer. Dolayısıyla idrak etmek, idrakten aciz olduğumuzu idrak etmek. Ziya Paşa'mızın dediği gibi, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Çekmez, çekmiyor da zaten. Ve bu hakikat karşısında can baş üstüne ya Rabbi diyoruz. Aciziz. Aciziz. Seni layıkıyla övmekten aciziz. Seni layıkıyla anlamaktan aciziz. Fakat anlamaya çalışıyoruz ya Rabbi. Anlamaya çalışıyoruz. Aklımızın yettiğince, gücümüzün erdiğince. Sübhane Rabbiyel A'la. Eyvallah. A'la olan Rabbini tesbih et. Geldik Sübhane Rabbiyel A'la. Sebbihesme Rabbikel A'la. Bu ayet bir emir cümlesidir aslında. Evet. Sebbihesme Rabbikel A'la. Bir emir cümlesi. A'la olan Rabbinin ismini tesbih et. Doğrudan emir fiille başlıyor Ala suresi. Bu emir peygamberimize mi? Hayır. Peygamberimize olsaydı secdelerimizde Sübhane Rabbiyel Ala demeyecektik. Bu emri yerine getiriyoruz biz her namazın secdesinde. İlginç değil mi? Üstelik secdede. Neden secdede Ala'da? Rükuda azim. Hiç dikkatinizi çekti mi? Efendimiz diyor. Sebbihisme Rabbikel Azim ayeti bunu namazlarınızın rükûuna koyun. Sebbihisme Rabbikel A'la ayeti inince de bunu namazlarınızın secdesine koyun diyor. Kendisi de koyuyor. Neden? Neden secde? A'la en yüksek demek. Secde en alçak. En yüce Allah'a kulluğum, en başımı, en yüksek yerimi en alçağa değdirerek ifade ediyor. Eyvallah. Eyvallah. Muhteşem bir hikmet. Muhteşem bir mesaj aslında. Kimden kime mesaj? Allah'ın kulu. En yüksek yerimi, en büyük olan karşısında, en yüce olan karşısında, en aşağıya getiriyor. Budur işte. Teslimiyetin ifadesi budur. Secdeden daha güzel bir teslimiyet ifadesi olan. Azim. Azime gelince söyleyeceğim onu. Sebbih. Tesbih et manası bu kelimeye verdiğimiz tek mana değil. Sebbih aslında sebeha kelimesi Arap dilinde bir grup kelimeyi ya dahildir. Zıttı, mananın tersini ifade eden kelimeler grubu vardır Arap dilinde. Tersi, mananın tersini. Sebeha. Kelimeyi ters çeviriyorsunuz, habese. Manayı ters çeviriyorsunuz, habese. Hapis oradan geliyor. Hapsetmek. Hapsetti. O zaman sebeha, hapsin zıttı. Hapsetmek tuttu, sebeha hareket etti. Hareketsiz bıraktı, hareket etti. Nehera. Bu da aynı kelimeler grubuna girer. Nehera, ters çevirin kelimeyi, rahene, rehin. Rehin aldı, serbest bıraktı, saldı. Evet, nehir oradan gelir. Nehir suyun salınmasıdır. Ters çevirin kelimeyi, manayı ters çevirin. Rehin, rehin alınmak, salınmamasıdır. Efendim. Derre, dürri incidir aslında. Derre, redde, ters çevir redde. Redde, yalıtkan oldu, derre geçirgen oldu. Işığı geçirdiği için dürri demiş inciye. Evet. Yani şeffaf olduğu için. Evet. Böyle ketebe. Bu da aynı kelimeye girer. Aynı gruba girer. Ters çevirin beteke. Beteke ketebe. Ketebe bitiştirdi, birleştirdi. Beteke ayırdı, yırttı, parçaladı manasına gelir. Dolayısıyla Arap dilinde böyle bir kelimeler grubu var. Sebeha da o kelimeler grubundan. Dolayısıyla aslında mana nedir? Sebbih isme rabbikel a'la, en yüce olan Rabbin adına hareket et. Rabbin adına. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Velakin la tefkahune tesbihahum. Hiçbir şey yoktur ki şu kainatta Allah'ı hamd ile tesbih etmemiş olsun. Yani Allah adına hareket etmemiş olsun. Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Fakat siz onların Allah adına hareket ettiğini anlamıyorsunuz. Anlamazdan geliyorsunuz. Eyvallah. Budur. Onun için biz tesbihi dil ile tekrara indirgediğimiz için yanlış yapıyoruz. Tesbih sanki duyulan, hani bir de öyle bir sayı taşı alıyoruz. Süp süp süp süp süp. Efendim, ya Allah'tan korkun. Sübhanallah. Sübhanallah. Üç tane de bakayım. 33'e gelebiliyor musun? Bir ciğerin ağzına gelsin. Bir ciğerin ağzına gelsin. 33 değil, 11 söyleyin de ne olur ciğerinizden söyleyin. Ama ciğerinizden söyleyin. Süp süp süp süp süp süp süp diyeceğinize efendim. 11 söyleyin de ciğerinizden söyleyin. Ciğeriniz ağzınıza gelsin. Bakalım renginiz atmıyor mu? Tüyleriniz diken diken olmuyor. Secdeye kapanıyor. Ne kelimenin hakkı var, ne cümlenin hakkı var, ne namazın hakkı var, ne secdenin hakkı var. Hepsinin hakkından çalıyor, hepsinin. Hepsinin hırsızlıyor. Sübhane Rabbiyel A'la. De bakayım, secde nasıl değişiveriyor? Secde nasıl değişir? Hakkını vermek lazım. Sözün hakkı var. Cümlenin hakkı var. Kelimenin hakkı var. Secdenin hakkı var. Namazın hakkı var. Onun için. Hakkını vermeden kıldığımız için bize hakkımızı vermiyor. Vermesi gerekeni vermiyor. Biz onun hakkını vermiyoruz çünkü. Sübhane Rabbiyel A'la. Bak bakalım. Nasıl hücrelerinde söylüyor. Onun için hakkını verelim, o zaman hakkımızı isteme hakkımız olsun. Hakkını verelim. Eyvallah. Allah adına hareket etmek. Müzzemmil 8 bütün varlığını ona vakfet diyor. Aslında bu ayetle bir alakası var. Sebbih isme rabbikel a'la. Rabbinin, yüce olan Rabbinin adını tesbih et, onun adına hareket et. Efendim, o fiilin aslı sebahanın sırrıdır aslında. Burada yüce olan Rabbin adına hareket et nedir? Müzzemmil suresinin 8. ayetinde efendim, Allah'a adan. Vakfet. Allah'a kendini vakfet. Evet. Öyle değil. Onun için ve tebettel ileyhi tebtile. Varlığını Allah'a tamamıyla vakfet. Allah adına hareket et bu değil mi? Allah adına hareket edersen varlığını Allah'a adamış olursun. Ya adan ya da aldan. Seçim senin. Adanmayanlar aldanırlar. Ben adanmayan insan görmüyorum. Ama Allah'a, ama Rahman'a, ama şeytana. Ama Allah'a, ama nefse. Herkes bir şeye adanmış. Bari Allah'a adanalım. Allah'a adanalım da adandığımız kapı gerçek fiyatımızı versin. Yoksa ucuza gideceğiz. Ucuza gideceğiz. Yani ütülmüş olacağız. Evet, kaybetmiş olacağız. Kimin adına hareket ediyorsun ey insan? Kimin adına hareket ediyorsan ona adanıyorsun. Varlığın tesbihi budur işte. Varlık Allah'a adanmıştır. Güneş tesbih ediyor. وَالشَّمْسُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ İşte bu. Güneş secde eder diyor. Ağaç secde eder. Peki ya sen? Bu manada onlar Allah'a adanmıştır. Onlar deveranını Allah adına yapıyorlardır. Burada emir kime? Cevap ikinci ayet azlında. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى. Ki o yarattı ve yarattığına yaratılış amacını yükledi. Tesviye etti. Fesevva bu. Mef'ul var mı? Yok. Kimi yarattı? Yok. Neyi yarattı? Yok. Yok. Neyi tesviye etti? Yok. Mef'ul yok. Fail var, fiil var. Mef'ul yok. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى. Arkasından mef'ul gelmiyor. O zaman sadece insan mıdır desek, dördüncü ayetteki mer'a nereden çıktı? وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى. Evet, o takdir etti ve doğru yola yöneltti. Yani amacını gerçekleştirecek yola yöneltti. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى. Ve mer'ayı da o çıkardı. Yani şu otu, çöpü, efendim, bu çayırı, çimeni de o çıkardı. Ya çayır çimenle ne alakası var Allah aşkına? Ya Rabbi, A'la'dan girdin de Mer'a'dan niye çıktın? Ya, müthiş bir nükte var dostlar. Bu kadar yüksek şeylerden bahset getir, tabiattaki canlı varlıkların içindeki en kısa ömürlü çayıra, çimene getirsiniz. En kısa ömürlü çayırın, çimenin dahi kanununu koysun. O bile Allah adına hareket etsin de, o bile baharı ve yazı, güzü ve kışı haber versin de, ya sen ey insanoğlu, yani yarattıkları içinde eşref olan sen, seni başıboş mu bıraksın? Çayırın, çimenin dahi bir yasası olsun da senin yasan olmasın. Ne dersiniz? Nükte tam 12'den değil. Müthiş. Eyvah. Çayır çimenin dahi bir yasası var. Bakın hepsi işte bir efendim birkaç güneş deyiversin sararır solar. Zaten arkasından onu diyor. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى. Ondan sonra Allah onu ne yaptı? Çör çöpe döndürdü, sarardı, soldu, kurudu ve saman oldu. غُثَاءً اَحْوَى. Eyvallah. Yani çayır çimene bile bir kanun koysun ve o Allah adına hareket etsin de, sen çayır çimen olma, çayır çimen hayvanı beslesin, hayvanı da senin emrine amade kılsın, sense kanunsuz, nizamsız, intizamsız ol, öyle mi? Ey insanoğlu! Yani bunu yakıştırıyor musun kendine? Rabbin çayır çimeni bile başıboş bırakmasın da seni başıboş bırak. اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا. Bir daha yazıklar olsun sana. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yanlış sanıyor, öyleyse. Evet. Rabbin a'la olmasından ne anlaşılması gerektiği muhatabın durumuna göre değişiyor. Allah'tan başkalarına Rablik vasfı yükleyen herkes için, birincisi, Allah'tan başkasına Rablik yakıştırmakla onu yüceltmiş olmazsın ey insan. Yani, سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى'da Rabbin a'la olması ne demek? Bir, Allah'tan başkasına Rablik yakıştıran şirk koşanlar için burada bir mesaj var. Nedir o? Allah'tan başkasına en yücelik vasfı yakıştırmakla onu yüceltmiş olmaz. Mümkün mü? Sen alasın dedin, o ala olacak, öyle mi? Senin elinde midir ala vasfını eşyaya vermek? Senin elinde midir Allah'tan bir sıfat çalmak? Ama ne büyük bir cürüm işlediğinin farkında mısın? Şimdi insan hırsızlık yapar, birinin malını çalmaya kalkar. İnsan hırsızlık yapar, birinin malını gasp etmeye kalkar. Allah'ın sıfatını gasp etmek nasıl bir hırsızlıktır? Üstelik çalacaksın, götürüp onu da bir başkasına takacaksın. Bu da benden hediye, kıyamı bil diyeceksin. Kaç cinayet bir cinayette? İkincisi, Allah'tan başkasına Rabbik yapı yakıştırmakla Allah'ı aşağılamış olmazsınız. Allah'ın yüceliğine hiçbir halel gelmez. Bu iki. Üçüncüsü, âlâ olan Rabb'e ortaklar bulmaya kalkışmak, ona değil, bunu yapana zarar verir. Bunu yapan zarar görür. Aşağısının aşağısına, esfele safiline düşer. Kendini aşağılar. Evet. İkincisi, bu bir şirk koşanın şeyiydi, efendim, Rablik vasfı yükleyen, şirk koşan herkese mesajdı. Bir de Allah'ı Rab olarak tanıyan müminlere mesaj var. Âlâ suresinin birinci ayetinde. Nedir o? Birincisi, birkaç mesaj var. Rabbin ulviyetine iman, rububiyetinin en üstün oluşuna imandır. Sebbihisme rabbikel a'la. Rabbin a'la oluşunun mümine hatırlatılması, en yüce olanın terbiyesi de en yücedir. Dolayısıyla, terbiyesi en yüce ise eğer, seni terbiye etmek için başına gelen musibetlerin içindeki âlâyı gör. En yüce terbiye ile en yüce yapmak istiyor. Mahlukatın en yücesi yapmak istiyor. Varlığın en yücesi olan Allah, seni yaratılmışların en yücesi yapmak istiyor. Niye terbiyesini reddediyorsun? Âlânın terbiyesini reddetmek, sahibini ne yapar? Eşka. En eşkıya yapar. Geleceğiz, oraya da geleceğiz. Eyvallah. Onun için âlânın terbiyesini kabul eden ne olur? Etka. En müttaki olur. Eyvallah. En müttaki. Reddeden eşka. En şakî, en eşkıya olur. Kabul eden etka. En müttaki olur. Çünkü âlâ. Kelimeler ne kadar harika kombinezon içinde. Bunların üçü de aynı surede, aynı pasajda geçiyor. Oraya da geleceğiz inşallah. Evet. İkincisi, onun ulviyetini temsil eden âlâ sıfatına iman eden her mümine düşen, onu tesbih etmektir. Onu tesbih etmek, onun aşkınla mutlak oluşunu kabul etmektir. Onu tesbih etmek, akıllı akılsız tüm varlıklar için onun her şeye yaratılıştan koyduğu ölçü üzere hareket etmek, her şeye yaratılıştan takdir ettiği amacı gerçekleştirmektir. Fesevva. Yaratılış amacını koydu. Yaratılış amacını koyduysa, sen de koyduğu yaratılış amacını gerçekleştir. Onun için âlâ olan Rab adına hareket etmek budur. Sebbihisme rabbikel âlânın amele dönüşmesi budur. Yani biz secdede aslında bir tür bu eylemlerin sözlü ifadesini tekrarlıyoruz. Rabbimize söz veriyoruz. Sübhane Rabbiyel A'la demekle, ya Rabbi ben senin adına hareket edeceğime söz veriyorum. Ey en yüce olan Allah'ım, en yüce olan senden gelen terbiyeyi reddetmeyeceğim, bu terbiye ile mahlukatın yücesi olacağım. Ey en yüce olan Allah'ım, en yüce olan senden gelen bu emir sayesinde ben en yüceyi en yüce yerde tutacağım, yücenin yerine bir başkasını geçirmeyeceğim. Ey en yüce olan Allah'ım, en yücelik vasfını senden başka birine yakıştırmayacağım. Birçok söz vermiş oluyoruz. Her secdede Sübhane Rabbiyel A'la ile ne kadar söz verdiğimizi bir bilseniz. Onun için diyorum ya, insan ağzından çıkanı kulağı duysa eğer, ağzından öyle süp süp süp çıkmaz. Başka çıkar, bambaşka çıkar. Tam bu noktada pasajın son ayetleri gündeme geliyor. Efendim ki, ahracel mer'ayı açıkladım. İşte, fece'alehu gutâen ahva. Canlı tabiat içerisinde en ömürsüzü otlar ve çayırlar. Rabbin mer'aya tecellisi çok ani olmaktadır. Dün yemyeşilken, cennet gibi bakıyorsunuz, yemyeşil. Allah Allah, bir de bakmışsınız, o yeşilliğin yerinde yerler esiyor. Yok, gidivermiş. Bu, siz çölde göreceksiniz bu mer'ayı. Daha, yani Anadolu topraklarında bu kadar keskin kırılma yok iklimden dolayı. Bir de çölde görün. çölde sapsarı kum denizi, sahra, canlı adına hiçbir şey yok. Yer ve gök arasında bir kızıllık, cehennemi bir sıcak. O hiçbir şey olmayan çöl kumları, tohumu nereden buldunuz? Nerede sakladınız 60-65 derece sıcakta? Nerede muhafaza ettiniz? Bir hafta yağmur yağdığında, aman Allah'ım, cennet gibi yemyeşil bir bitki örtüsü. Bu kadar tohumu bu sıcakta nerede sakladınız? Nerede muhafaza ettiniz? Yani adeta rahmeti görünce cennete dönüşen bir cehennem. Aslında o kadar çok mesaj var ki, cahiliye cehennemine vahiy rahmeti inince, bu cahiliye cehenneminin cennete dönüşmesi, şu çölün yemyeşil bir baharı andırmasına hiç şaşırmayın. Allah'ın vahiy rahmeti nazil olunca çöller göle döner. Dolayısıyla verilen mesaj çok tabii burada. Onu görüyoruz. Ot, çayır, çimen gibi yasa koyan Allah, şeylere yasa koyan Allah sizi başıboş bırakmaz ey insan demiş olur. Üçüncüsü, Rabbin ulviyetine iman edene düşen onun adına hareket etmektir. Rab adına hareket etmek Allah'a karşı esas duruşunu bozmamaktır. Allah'a karşı esas duruşu ibadetler içinde namaz temsil eder. Dolayısıyla namazı da secdesi temsil eder. Yani ibadetlerin zirvesi namazdır, namazın zirvesi secdedir. Namazın a'lası secdedir. İlginç gelmiyor mu? Yani a'la en üstte olandır aslında. Namazın a'lası ise başınızı yere koyduğunuz, en aşağı koyduğunuz haldir. Demek ki vücudun başı yere değerse ruhun başı arşa değer. Öyle mi? Öyle. Ruhun başı arşa değsin diye bedenin başı yere değmiştir. Alnınızı yere koyuyorsunuz. Çünkü frontal lob dedikleri burada, burada insanın insanlığı gizli. Hani Almanya'da bir demir yolu işçisinin başına gelen kazayı söylemiştim. Bir şarapnel parçası burayı sıyırınca, ondan sonraki ömrünü hayvan olarak yaşadığı kayıtlara geçmiş bir Alman işçi bu. Dolayısıyla biz secdede alnımızı yere koymakla insanlığımızı Allah'ın önünde yere yatırıyor, İsmail ediyoruz. Her namaz kılan bir İbrahim, her namaz kılanın benliği, egosu da bir İsmail'dir. Alnını yere koymakla İsmail'ini Allah'ın önünde yere yatırmıştır. Sebbih isme Rabbik. Mefhum, onun adını ona yakışmayan manalardan uzak tut. Eğer sebbih bismi rabbik olsaydı mana değişir miydi? Ferra değişmezdi diyor ama hayır, asla değişir. Değişir. Bir harf girerse veya çıkarsa mana girer veya çıkar. Dolayısıyla değişir. Lafız değişiyorsa mana değişir. Artar veya eksilir. Sebbih ismi rabbik, sebbih bismi rabbik. Rabbini adıyla tesbih et olurdu. Sebbih bismi Rabbik gelseydi. Ama sebbih isme Rabbik, onun adına hareket et. Sebbih bismi Rabbik, onun adıyla hareket. Bu ise Allah'ı onun kendisi için koyduğu adlarla tesbih et, o adların dışındaki adları kullanma manasına gelirdi. İsfahani, isim ile sıfat, hatta vasıf kastedilmektedir diyor. Bu durumda ayet, Rabbini mutlak üstün ve yüce olan vasfıyla tesbih et anlamına gelir. Zaten ayette Rabbinin ismini tesbih et diye değil, zımnen Rabbini a'la vasfıyla tesbih et vurgusunu taşımaktadır. Bunu Nebi teyit ediyor değil mi? Bunu namazlarınızın secdesine koyun. Sebbih isme Rabbikel a'lanın namazlarımızdaki karşılığı ne? Sübhanesmi Rabbiyel a'la diyen var mı içinizde? Niye? Sübhane Rabbiyel A'la diyorsunuz. Oysa emrin tam karşılığı o değil. Sübhanesmi Rabbiyel A'la. Niye Sübhane Rabbiyel Ala? İsim yok orada. Allah'ın ismini, yüce olan Allah'ın ismini ne değil, yüce olan Allah'ı. Evet. Aslında Sebbihisme Rabbikel A'la'daki isim geçici olarak füzenin, füze başlığının yanına eklenmiş yakıt tankıdır. Yakıt tankının görevi başlığı yukarı çıkarmaktır. Yukarı çıkardı mı işi biter. İsim iner. Peki geriye ne kalır? Geriye zat kalır. Zat. Aslında isim neydi? Vasıta. Üç meşru vasıta vardır demiştik değil mi? Allah'a üç vesile vardır. Üç meşru. Sayalım. Esma-i Husna. Salih amel, dua. Üç vesile vardır. Bir de bizim şey... Yok. Evet, yok. Bir daha sayıyoruz. Esma-i Hüsna, salih amel ve dua. Evet. Dolayısıyla burada Sebbihisme Rabbikel A'la diye emrediyor Rabbimiz. Ama biz bu emri Efendimiz sayesinde Sübhanesmi Rabbiyel A'la değil, Sübhane Rabbiyel A'la diye yerine getiriyoruz. Çünkü isim orada bir vasıta. Eğer zata doğru yola çıkmış, yolculuğunuzda, seyri sülükünüzde eğer zatı hedeflemişseniz, artık isim de bir tarafta Rabbin, Rabbin hakikatiyle yüz yüze. Rab için yapacaksınız. Eyvallah. Görüyorsunuz değil mi? Vasıtayı vasıta olarak koy. Onu unutma. Hiçbir şeyi yerinden etme. Evet. Bu da neydi? Kıymete kanaat. Kıymete kanaat et. Allah'ın esmasında bile kıymete kanaat et. Sıfatı ismi has yerine koyma. İsmi hassı bile zat yerine koyma. Ne kadar harika bir nükte. Dostlar, tam yarısındayım. Âlâ ismini bitireyim. Biraz daha fazla isim mi işleyelim? Yoksa âlâ ismine bir ders daha ayırayım? Evet. Hiç azına razı değilsiniz. Eyvallah. İnşallah. O daha çok şey var. Evet. Efendim. İnşallah. O zaman A'la olan Rabbimizin adıyla başladık. A'la olan Rabbimizin adıyla virgül koyalım. Ve önümüzdeki ders A'la olan Rabbimizin bu mübarek ismi şerifini anlamaya devam edelim. A'la olan Rabbimiz bizi de mahlukatın a'lası eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.